Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'da sizlerleyiz. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Berkay Yıldız. Program yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar efendim. Bizi her cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve aynı saatlerde TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanında uzman hekimlerle ele alıyoruz. Bugün konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Nurdan Köktürk. Bugün göğüs hastalıklarını ve tedavi yöntemlerini ele alacağız. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Sağlık Rotası başlıyor efendim. Sayın Köktürk, Sağlık Rotası'na hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler Yeşim Hanım.
Değerli hocam, göğüs hastalıkları dediğimiz zaman aklımıza akciğer sağlığı mı gelmeli? Göğüs hastalıklarında en sık görülen hastalıklar nelerdir?
Evet, akciğer sağlığı gelmeli. Göğüs hastalıkları dendiği zaman halkımızda bazen yanlış bir kanı oluşabiliyor. Meme ile ilgili bir durum gibi anlaşılabiliyor. Bu şekilde yanlış poliklinik başvuruları da oluyor. Hazır yerindeyken bunu söylemek isterim. Göğüs hastalıkları kesinlikle akciğer sağlığı ile ilişkili. Göğüs kafesimizin içindeki aslında her şey bizi de ilgilendirir ama tabii ki İlk etapta akciğer ilgilendirir.
Sayın hocam, akciğer hastalıkları içerisinde akciğer kanserleri önemli bir yer tutuyor. Hatta ölüm nedenlerine baktığımız zaman evresi tabii ki çok önemli ama akciğer kanserleri herkesi aslında bir nebze korkutan kanser türleri arasında yer alıyor. Akciğer kanserine etki eden faktörler nelerdir? Genetik faktörler etkili midir?
Evet, akciğer kanseri hakikaten en sık öldüren kanser türü ve çok sık görülen bir kanser türü. Kadınlarda meme kanserinden sonra görülüyor. Erkeklerde de prostat kanserinden sonra görülüyor. En sık görülen, ikinci sıklıkta tümör ama en sık öldüren tümörler ve dediğiniz gibi evreye göre 5 yıllık sağ kalım oranları değişiyor. En son evrede maalesef bu oranlar çok çok düşük de bir civarında 5 yıllık sağ kalım oranları var. Ama erken evrede yakalandığı zaman sağ kalımlar uzuyor, %60-70'e çıkıyor. Genetik background'u var mı dediniz? Evet, genetik temeli olabilir ama en önemli nedeni şu anda bütün dünyada sigara. Akciğer kanserli hastaların %90'ında asıl sorun sigara ama %10'unda sigara dışı etkenlerde rol oynayabiliyor. Bunun içerisinde mesela radyasyon önemli bir yer alabilir. Çeşitli çevresel maruziyetler rol oynayabilir. Asbest lifleri burada önemli bir rol oynayabilir. Yine çevrede bulunan asbeste benzer eriyonit gibi Kapadokya bölgesinde lifler var. Bu lifler yine akciğer kanserine ve zar kanserine yol açıyor. Toprakta bol bulunan radon yine akciğer kanserine neden olabiliyor. Genetik temelli bir hastalık eğer ailede varsa o zaman daha sonra akciğer kanserine olasılığı yüksek. Bu yüzden bu ekibin hem bu hastaların yakın takip edilmeleri lazım ve bir taraftan da sigara asla içmemeleri gerekiyor.
Sayın hocam, akciğer kanserinde genellikle ileri evrede tanı konuluyor. Çevremize böyle bir gözlem yaptığımız zaman, genelde sorduğumuz zaman hikayelerini son evrede tanı kondu gibi bir takım bildirimler alıyoruz. Erken tanı ve tedavi için yapılacak olan bir tarama var mıdır? Farklı bir yöntem söz konusu mu?
Evet, şimdi Türkiye'de henüz daha bu konuda bir adım yok ama yurt dışında akciğer kanseri tarama programları kullanılıyor. Bunun için düşük doz tomografi dediğimiz oldukça radyasyonu düşürülmüş tomografi çekmek mümkün ve bu kişileri aralıklı olarak takip edip akciğerdeki kitlesel gölgeleri, tümöre benzeyen gölgeleri yakalayıp bunlara risk durumuna göre bir takım takipler yapmak ya da girişimlerde bulunmak ve böylece erken tanı koymak mümkün.
Ama bu tabii genel popülasyona yapılabilir bir şey değildir değil mi hocam? Belli bir risk grubuna ancak
risk grubuna
bu söz konusu.
Yapılıyor, doğru. Burada yaş aralığı önemli. 55 yaşın üstü, 80 yaşın altı gibi bir popülasyon taranıyor bu tür programlarda. Ve de 30 paket yıl sigara içmesi gerekiyor ya da KOAH, amfizem gibi bir ekstra risk faktörünün olması gerekiyor tarama programlarına girebilmeleri için kişilerin. Dediğim gibi yurt dışında aktif. Maalesef Türkiye'de pek çok ekstra faktör var. Akciğer nodülü yapabilen tüberküloz gibi oldukça yaygın bir enfeksiyon mesela tüberküloz. Ve bu durum hani gereksiz tetkik oranını arttırabilir kaygısı var Türkiye'de. Bu yüzden şu an tabii yani çok da iyi bir sistem kurmak lazım. Bütün ülkede CT mümkün olmalı. Tomografiyle takip mümkün olmalı. Aslında Türkiye bu anlamda iyi bir ülke fakat yine de bakanlık bunu şu anda benimsemiş durumda değil. Tarama programı dediğim gibi %20 oranında vakaların tespit edilip mortalitenin azalmasına, ölümün azalmasına yol açıyor. İyi bir program gibi görünüyor.
Hatta COVID-19 döneminde çok sayıda tomografi çekildiği için evet, akciğer kanserinde erken tanılarla karşılaşıldı değil doğru mi hocam?
Doğru. O sayede akciğerde insidental rastlantısal nodüller bulundu, tümörler bulundu. Hakikaten olabiliyor. Şimdi akciğer grafisinin duyarlılığı düşük bu noktada. Mesela eğer kişi uzun süre sigara içmiş, yaş aralığı tutuyorsa, hele bir de kilo kaybı, iştahsızlığı varsa, akciğerde KOAH varsa bu kişileri tomografi ile incelemek bazen hayat kurtarıcı oluyor ve erken tanı sağlıyor. Fakat dediğim gibi bütün bunlar ülke çapında yapılabilmesi için çok iyi bir organizasyon lazım ve gereksiz tetkikin önüne geçmemiz gerekiyor.
Evet, bir bu da önemli olan. Evet, önemli olan bir ayrıntı. Burada bir başka önemli olan konu da hocam, bazı kanserlerde aşı gündeme geliyor. Aşı ile korunmak mümkün diye. Örneğin işte rahim ağzı kanserinde bir aşı HPV uygulaması gibi var. HPV evet gibi. Akciğer kanserinde var mı? Bir ara Küba'da bir takım çalışmalar falan gündeme gelmişti. Bu sık sık medyada yer alıyor. Bu bir bilgi kirliliği midir? Bu konuyla ilgili gerçekleri sizden alabilir miyiz? Aşı yok, mümkün mü?
Yok, hayır. Ama yani önlemek mümkün. Yani sigara önlenmesi çok mümkün. Bir büyük salgın bütün dünyada sigara içimi ve sigara benzeri diğer maddeler, özellikle altını çizmek istediğim nokta bu. Şimdi gençlere yönelik yeni bir tehdit var, e-sigara. Evet. Şimdi dolayısıyla hani içinde 4000 adet toksik madde bulunan bir maddeyi içmeyerek bir kere bundan korunmalıyız. Başka aşı olasılığı yok ama hani aşı tedavisi diye ya da işte hedefe yönelik tedavi diye yeni tedavi unsurları var. Akciğer kanseri için de gayet geçerli. Bunlar tedavi unsurları, önleme unsurları değil. Bunlar yani belli oranlarda Türkiye'de de yapılabiliyor ama çok belli oranlarda.
Görülme sıklığı nedir hocam? Biraz önce aslında programımızın başında en sık görülen kanserler arasında olduğunu söylemiştiniz. Tabii bu ülkeye ve başta sigara ve sigara dumanına maruziyetin çok olduğu ülkelerde bu oranlar daha yüksektir. Türkiye'de durum nedir hocam?
Şu an en sık ölüm nedenleri içerisinde akciğer kanseri yani kanserler arasında birinci sırada. Solunumsal hastalıklara baktığınız zaman da KOAH'dan sonra geliyor. KOAH üçüncü sırada, kanser, akciğer kanseri dördüncü sırada. Dolayısıyla akciğer kanseri çok çok önemli. Hem global anlamda hem akciğer hastalıkları arasında ön sırada.
O zaman altını çizmekte fayda var. Korunmada şu an için bir aşı söz konusu değil. Fakat korunmak elimizde tütün ve tütün ürünleri kullanımından, dumana maruziyetten uzak kalmamız lazım. Bu sadece bildiğimiz sigara şeklinde değil. Aynı zamanda elektronik sigaralar, nargile, buna benzer tüm tütün ürünlerini kapsıyor değil mi hocam?
Tabii, pipo, puro, bunların hepsinde risk artar. Ne kadar çok içerseniz o kadar risk artar. Türleri biraz değişir. Light sigara falan hiç onların bir anlamı yok. Orada da yine risk çok yüksek.
Hatta yapılan yani bilimsel çalışmalar bu tür aromalı ve light sigaralarda sigara tüketimini artırdığı, daha tatlı olduğu için ve akciğerde cerrahi müdahalenin yapılamayacağı da daha derin noktalarda tümör gelişimine neden olduğunu ortaya koydu, değil mi hocam?
Evet, doğru. Daha derin tümör gelişimi adenokarsinom riskini arttırdı bu tür, yani bir tür değişikliği oldu. Dolayısıyla yani bunları böyle şey, bir çeşit kaçış mekanizması ya da bir çeşit korunma gibi asla düşünmesinler. Özellikle elektronik sigaranın, çok altını çiziyorum lütfen, çok korkunç bir tehdit. Özellikle gençler buna kapılıyorlar. Şu anda korkunç bir trend var gençler arasında. Türkiye'ye girmesine asla müsaade etmemeliyiz. İnternet üzerinden buluyorlar. Bunun da önüne geçilmesi lazım.
Evet, denetimlerin daha yoğun bir şekilde olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de satışı yasak. Bir başka önemli göğüs hastalıkları, sağlık sorunlarından bir tanesi de KOAH hocam. Çok sayıda bu hikayeleri duyuyoruz. KOAH nedir? Görülme sıklığı nelerdir? Etki faktörlerini nasıl sıralarız?
Bu da sigara ilişkili bir akciğer hastalığı. Hava yollarındaki daralmayla karakterize. Yani bizim bronşlarımız, trakeamız, küçük hava yollarımız, hepsinin duvarı kalınlaşıyor. Sigara ve diğer toksik maddelerle ilişkili olarak. Duvar kalınlaşınca hava yolu lümeni daralıyor. Aslında biliyorsunuz hava yolları bir çeşit boru. Bu boruların duvarı ne kadar olur, ne kadar kalın olur, lümeni ne kadar dar olursa oradan hava geçişi de zorlaşır. Çok basitçe anlatırsak. İşte KOAH, hava geçişinin zor olduğu, nefes darlığıyla karakterize bir hastalık. Son yıllarda sigara dışı etkenlerin de çok üstünde durmaya başladık. Özellikle az gelişmiş toplumlarda biyomes dediğimiz çalı çırpı yakmak, tezek yakmak. Bunun dışında hava kirliliğine çok vurgular olduk. Bütün dünya hava kirliliğiyle yüzleşiyor. Türkiye'de öyle, çok korkunç durumdayız.
Küresel bir tehdit haline gelmeye başladı.
Küresel bir tehdit hava kirliliği. O yüzden bu da önemli bir KOAH risk faktörü. Bir de artı gelişimsel anomalilerin çok üstünde duruyoruz artık. Çocukluk çağında gelişememek, akciğerin küçük doğması, prematür doğmak, annenin sigara içmesi, anneannenin sigara içmesi. Çocuğun yanında olmak zorunda değil bu arada. Evet. Bu genetik olarak aktarılıyor çünkü defekler, epigenetik olarak aktarılıyor. Dolayısıyla demek ki KOAH bir tek sigara değil, pek çok ekstra faktörle ilişkili ve maalesef progresif kötü bir hastalık. Şu an tam tedavi edici bir
şimdi onu şey soracağım, yok. Ölümcü bir hastalık mıdır? Tedavi seçeneği ya da tam tedavi mümkün mü hocam?
Evet, en çok öldüren üçüncü hastalık, bütün dünyada, Türkiye'de de öyle. Çok öldürüyor ve sakat bırakıyor. Sakat bırakan hastalıklar içerisinde de işte 6, mesela Amerika'da daha çok sakat bırakıyor. 6-9 aralığında yer alıyor. 6. sırada, 9. sırada
ne
demek istiyorum.
Ne gibi sakatlıklar hocam?
Evden çıkamama, iş yapamama, nefes darlığı yüzünden. Hı hı. Yani en büyük sakatlık öyle ortopedik bir sakatlık değil, nefes darlığı. Kişiler nefes darlığı yüzünden oksijene bağımlı hale geliyorlar ve yaşam kaliteleri bozuluyor. En büyük problem bu. Böyle bir hastalık.
Sayın hocam, alerjik akciğer hastalıkları da sık görülen sağlık sorunları içerisinde yer alıyor. Bu hastalık grubunda riskleri arttıran faktörler nelerdir? Demin hava kirliliğinden bahsettik. Yani örneğin bir astım hastası için havanın kirli olması, sigara dumanlı olan bir yer, parfüm, bunlar risk midir?
Evet, şöyle. Sigara dumanı, hava kirliliği, bütün bu hastalıkların, hava yolu hastalıklarının, astım gibi atağa geçmesine ve şikayetlerin artmasına yol açabilir. Ama alerjik astım dediğimiz zaman bu bir astımın alt grubu. Bu grupta olay tamamen genetik background'la, genetik zeminle ilgili. Bu kişilerin alerjik bir vücutta kompozisyonu olması gerekiyor. Öyle bir durumda ya işte sık görülen ev içi alerjenler, ev tozu akarları falan gibi, hayvan, kedi köpek tüyüne alerji ya da besin alerjileri gibi bütün yılı kapsayan alerjenlerle karşılaşma sonucunda hastalık tetiklenebiliyor. Ya da mevsimsel alerjenler, polenler, çam polenleri vesaire gibi alerjenler devreye girdiği zaman hastalık tetikleniyor.
Sayın hocam, bir başka önemli sağlık sorunu, programın başında da bahsetmiştik aslında, COVID-19 salgını. Vatandaşların hepsinin çok aşina olduğu bir kelimeydi, zatüre. Evet. COVID-19 salgını döneminde de en sık karşılaşılan sorunlar arasında yer almıştı. Zatüre ölümcül bir hastalık mıdır ve zatüreden korunmak için neler yapmamız lazım?
Ölümcündür ama şöyle, toplumda tedavi edilebilen hafif zatürrelerde ölüm düşük. %1 ve altında olabilir ama hastaneye yatırılması gereken zatürreler, özellikle yoğun bakıma girecek kadar ağır olan zatürrelerde ölüm %30'a 50'ye ulaşır. O yüzden risk faktörü olan kişilerin yakın ve düzgün tedavi edilmesi gerekiyor ve iyi izlenmesi gerekiyor. Bunlar komorbitesi olanlar, KOAH'ı, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları olanlar, yaşları ileri olan. 65 yaştır orada sınır ama COVID'de mesela 80 yaşın üstünde belirgin ölüm riski artıyordu. Bunun gibi yaş ilerledikçe hastalık riskleri artar, ölüm riski artar zatürrede.
Peki hocam, hayatı boyunca bir ya da iki kez ciddi bir zatürre geçirmiş olan kişi tekrar tekrar bunu geçirip o risk faktörünü artırır mı, ölüm riski faktörünü?
Şöyle, eğer bir kişi sık zatürre oluyorsa birkaç şey bakmak lazım. Acaba akciğerde o bölgede bir hasar mı var diye. Eğer bir akciğer hasarlanması varsa o zaman bu kişilerin mutlaka aşılanması gerekir. Bronşektazi gibi, KOAH gibi. Böylece zatürre riski azalır, zatürreden ölüm riski azalır. Hı hı. Onun dışında mesela immün yetmezlik olabilir kişilerde. Bu immün yetmezlik olduğu zaman, yani direnç hastalıkları olduğu zaman da bu kişiler tekrar tekrar hastalık geçiriyorlar. Bunları da ayrıca araştırmak lazım. İmmünglobulin düzeylerine bakmak lazım. Böyle bir şey yoksa o zaman sık sık zatürre geçirmek akciğer için çok büyük, korkunç bir risk değil. Şu anlamda değil, çoğu zatürre tamamen iyileşir çünkü. Ama dediğim gibi altta yatan faktörlere bakıyoruz o zaman.
Peki zatürre tedavisine baktığımızda, daha doğrusu şöyle bir şey var. En çok konuşulan konulardan birisi akılcı ilaç kullanımı. Akciğer hastalıklarında da öksürük en önemli belirteçlerden birisi değil mi hocam? Birçoğunda. Şu çok merak edilen konulardan birisi, ne kadar süre sonra devam eden bir öksürük bir risk faktörünü gösterir bize, hekime gitmeyi gerektirir? Yani kuru öksürük mü, balgamlı öksürük mü, 10 günden sonra devam eden öksürük mü risk faktörlerini artırır?
Şimdi bir kere kronik öksürük, balgam, kronik nefes darlığı mutlaka doktora gidecek. Bundan kastım benim 8 haftanın üstü öksürük, kronik demek. Mutlaka doktora gidilip bakılması lazım. Altta tümör mü var, yani bir kanser mi var? İşte tüberküloz mu var, bronşektazi mi var, KOAH mı var, bakılması lazım. Demek ki kronikler gider. Akutlar, bu akutlardan kastımız bir hafta, 10 gün süreli durumlar. Bunlar genellikle bir viral enfeksiyonla ilgili olabilir. Ya da mesela geniz akıntısıyla ilgili olabilir, bir üst solunum yolu hadisesi ya da bazen alerjenler enfeksiyöz olmayan öksürüklere yol açabilir. Böyle durumlarda kişinin o viral tablonun geçmesini beklemesi mümkün olabilir. Çünkü fazla bir şey yapmıyoruz biz de. Ama 10 günden sonra devam ediyorsa supakut ve kronikse doktora gitmeleri lazım.
Peki bu sürede yine en sık gelen sorulardan birisi, hekime gittim, aslında öksürüğüm vardı, iyileşmedim ama antibiyotik verilmedi. Böyle bir antibiyotik sevdası olan bir kitleyle de karşı karşıya olabiliyoruz. Oysa ki gereksiz antibiyotik kullanımı aslında daha sonra karşılaşabileceğimiz hastalıklarda direnç kazanılmasını sağlıyor. Bu olumsuz bir şey değil mi hocam?
Evet.
Hangi noktada antibiyotik kullanılmalı? Mutlaka hekim karar verecek tabii ki buna.
Şöyle, antibiyotik viral enfeksiyonlarla oluşan bronşit tabloları, biraz önce söylediğimiz öksürük var, balgam var. Balgam böyle sümük gibi, mukoid ve yani renkli değil ve hastada ateş yok, genel durum çok bozuk değil. Bu bir viral enfeksiyondur. Buna böyle antibiyotik falan vermeye gerek yok. Şimdi son dönemde grip dışı tüm virüsler ağır seyretmeye başladı. Ateşte yapıyorlar, CRP'de evet, yükseliyor filan.
Hatta iki virüs, influenza iki ve virüs COVID bir arada görülebiliyor.
Olabiliyor. Ama yine de onlarda da antibiyotik vermemek lazım. Ben kendim geçirdim 2 hafta önce mesela COVID. Hala bakın sesim kırık filan, onların etkileri var. Ama antibiyotik almadım. Çünkü herhangi bir üstüne bakteriyel bir şey eklenmedi. Bazen bakteriyel bir şeyler eklenebilir. Sinüzit tablosu olabilir. Yeşil balgamlar, geniz akıntıları olabilir. İşte o zaman devreye antibiyotik sokmak lazım. Yani durup dururken bronşitim diye, öksürüyorum diye antibiyotik kullanmak çok yanlış. Bunun tamamen kırılması gerekiyor.
Evet, en önemli sağlık sorunlarından akılcı ilaç kullanımı kapsamında ciddi bir strateji izlenmesi lazım. Ama bu noktada vatandaşların da o farkındalıkla hekime gitmesi gerekiyor hocam. Bunun dışında çocukluk döneminde bahsettiğimiz zaman mesela şu anda bir mevsimsel grip geçiriliyor. Akciğer sağlığı, öksürük de bundan etkileniyor. Hem COVID hem enfülanza geçirmiş olan kişiler de daha mı ağır seyrediyor hocam bir takım belirti ve bulgular?
İkisi birlikteyken de.
Evet.
Vallahi şöyle söyleyeyim size. Bu son yani yeni COVID çok korkunç zatüre falan yapmıyor. Ama yine ağır bir üst solunum yolu, alt solunum yolu enfeksiyonu yapabiliyor. Yani zatüre yapma olasılığı yüksek değil. Artık daha kolay bulaşıyor ve daha az zatüre yapıyor. Ama riski yüksek olan kişilerde zatüre de karşımıza çıkabiliyor. İnfluenza da aynı şekilde davranıyor. Yani influenza'nın da aynı kliniği yaptığını söyleyebilirim. Şu yeni COVID gibi davrandığını söyleyebilirim. İkisi bir aradayken daha mı yoğun seyrediyor? Onu klinik gözlemlerime dayanarak hayır. Yani aşağı yukarı birlikte oldukları zaman uzun süren bir enfeksiyon hali, halsizlik, genel iştah kayıpları, vücut ağrılarının uzun sürmesi gibi olur. Ama hani bu yine de o hastayı yoğun bakıma sokan, işte çok kötü seyretmesine neden olan bir enfeksiyon şeklinde karşımıza çıkmıyor.
Hocam merak edilen son iki soruyu soracağım size. Bunlardan bir tanesi öksürdüğümüz zaman ağızdan kan gelmesi. Akciğerlerde olan bir sorun mudur? Hemen hekime başvurulması gerekir mi? Yoksa tamamıyla boğazdaki bir enfeksiyondan mı kaynaklanır?
Öksürerek geliyorsa ve hele balgam da varsa, kanın balgamın içinde olması durumu net bir şekilde akciğerden geldiğini gösterir. Ama boğaz temizlemeyle yaparak boğazınızdan çıkardığınız bir akıntı, kanama, bu tamamen bu boğaz yollarının tahrişiyle ilgili olabilir. Burundan geliyor olabilir. O yüzden ilk yaptığımız şey buraları bir incelemek olur. Yani boğaz.
Ama balgamın içerisinde öksürükte yer alan çıkan kan durumunda mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına gitmek mi lazım hocam?
Evet, hemoptezi deniyor buna. Çok önemli bir bulgudur. Çok kötü hastalıkları gösterebilir. Basit zatüre vesaire akciğer enfeksiyonlarında da olabilir. Ama akciğer kanserinin en önemli bulgularından biridir.
Sayın hocam peki bu dönemde kendimizi korumak için vitamin ya da dışarıdan herhangi bir ürün alınımı söz konusu olmalı mı?
Hayır, yani sadece beslenmeyi, doğru beslenmeyi öneriyorum. A ve C vitamini ağırlıklı beslenme faydalı. Fakat bunun için ekstra takviye falan önermiyorum. D vitamini de çok önemli, onu söyleyeyim. Eksik olan kişilerin D vitaminlerini tamamlaması güzel olur.
Bunun için bir kan tahlili yaptırılması lazım.
Kan tahlili yapılması lazım ve D vitamini dışarıdan alınıp takviye olarak tamamlanması lazım. O herkes değil, eksik olanlar. Fakat maalesef Türk halkında bayağı eksik, yani genel popülasyonda eksik.
Peki bu dışarıdan bir ürün kullanıldığında D vitamini yerine gelebiliyor mu hocam? Çünkü bununla ilgili de bir takım medyada bilgi kirliliği anlamında yer alıyor. Hani dışarıdan alsam da kullanılmıyor diye. Güneş önemli mi?
Güneş çok önemli ama yani genelde işte içerideyiz. O yüzden güneşten yeterince yararlanamıyoruz. O yüzden de dışarıdan ya D vitamini katkılı besin maddesi almak lazım ya da ilacı kullanmak lazım. D vitamini damlaları falan var. Bunları almak lazım. Kemik erimesi sınırına gelen kişilerde tek başına yetmez. O zaman kalsiyum desteği de gerekir.
Sayın hocam, Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye özellikle son dönemlerde bölgesinde sağlık alanında bir marka değere sahip. Göğüs hastalıkları, akciğer kanseri ve bunun tedavisinde en çok hangi ülkelerden başvuru oluyor ve Türkiye bu noktada nerede?
Şimdi bizim kurumun uluslararası ofisi var. Yani benim gördüğüm işte Azerbaycan çok geliyor Türkiye'ye. Onun dışında Irak'tan gelen hasta oluyor.
Yakın coğrafyadan.
Yakın coğrafyadan. Yani biraz sanki komşulardan geliyormuş gibi geliyor. Doğu Avrupa'dan gelen var mı bilmiyorum ama sanki Doğu Avrupa'dan da geliyor diye düşünüyorum. Özellikle İstanbul herhalde ondan yararlanıyor diye düşünüyorum. Ankara'da biz birazcık daha Orta Doğu'ya doğru kayıyor bizim hizmetimiz. Şöyle Afrika'da vardır. Afrika'da var gerçekten. Ondan sonra şöyle biz akciğer sağlığı anlamında verdiğimiz hizmet oldukça hani uluslararası standartlarda açıkçası bütün hemen hemen Türkiye o üniversite hastaneleri diyeyim size. O anlamda çok iyiyiz. Fakat yani bu iyiliğin son yıllarda kötüleştiğini söylemem lazım. Birkaç sene sonra muhtemelen bir sıkıntı yaşamaya başlayacağız. Çünkü şu an eğitimde de genel olarak teknik olarak yapabildiklerimizde de sorunlar yaşıyoruz. Asistan sayılarım çok arttı. Bunları yetiştirmekte problemler var. Hocalar üniversitelerden ayrılıyor, muayenehanelere gidiyorlar vesaire vesaire. Böyle sorunlar var.
Sayın Hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz, katkılarınız için. Sayın dinleyiciler, bu hafta Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Nurdan Köktürk'ü ağırladık. Göğüs hastalıklarını ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Sayın Köktürk'e katkıları için teşekkür ediyoruz. Ben Yeşim Sert Karaaslan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayımlanan Sağlık Rotası programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
Sağlık Rotası.